Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Ordibehşt 1400, Hicri Kameri 8 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 20 Mayıs 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Siyonist rejim İsrail'in Gazze'de medyayı hedef alması, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Nehcül Belaga'dan öğütler adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Terör rejimi İsrail'in Gazze'ye saldırılar devam ederken Filistin direnişi Siyonist İsrail'in iki hava üssünü roketle vurdu. Terör rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika'nın Filistin teklifini reddederken İranlı tüm General Selami, artık füze sahibi olan yeni bir Filistin var dedi. İran'ın Cuma imamları Filistin meselesinin İslam dünyasının birinci meselesi olduğunu bildirirken Zarif, İrlanda yetkilileriyle Filistin ve Yemen'i görüştü. Seyit Abbas Arakçı, Viyana görüşmelerinde ilerlemelerin sağlandığını bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınması kararı siyasidir dedi. Şimdi haberler.
Terör rejimi İsrail ordusu abluka altındaki Gazze şeridini düzenlediği saldırılarda evleri, tarım arazilerini ve Filistin direniş gruplarının mevzilerini hedef aldı. Türkiye medyasına göre korsan rejimi İsrail savaş uçaklarının Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde bir apartman dairesini hedef alması sonucu yaralananlar olduğu bildirildi. Saldırılarda Han Yunus'un Japon mahallesinde ve Refah kentinin Şabura bölgesinde yer alan iki ev hasar gördü. Savaş uçakları Cibaliya mülteci kampındaki Şuheda Meydanı'nı da bombaladı. Yaralıların olduğu saldırılarda altyapıda büyük zarar gördü. Öte yandan İsrail botları Gazze'nin kuzeyinde ve Han Yunus'ta sahil kesimini bombaladı. Bu arada bazı haber kaynakları çarşamba akşamı Lübnan topraklarından İsrail'in işgalindeki Filistin'in kuzeyindeki bölgelere çok sayıda roket atıldığını bildirdi. Siyonist kaynaklarda söz konusu roket saldırısını doğruladı. Öte yandan İslami Direniş Hareketi Hamas'ın halen yurt dışı sorumluluğunu yürüten eski Hamas siyasi büro başkanı Halid Meş'al, Gazze şeridindeki Filistin direnişinin işgalci İsrail ordusunun imajını mahvettiğini vurguladı. Meş'al, Filistin'in önde gelen kanallarından El Aksa televizyona yaptığı açıklamada, Filistin direnişi Gazze'den Kudüs ve Mescid-i Aksa için muzaffer oldu. Bugünden sonra hiç kimse hezimete uğrayan düşman üzerine bahis oynamasın ifadelerini kullandı. Gazze ve direnişi Kudüs Kılıcı Savaşı'nı kazandığı sözleriyle başta Kassam Tugayları olmak üzere direniş gruplarının İsrail karşısında üstünlük elde ettiğine dikkat çeken Meşal, Gazze direnişi İsrail ordusunun imajını mahvettiği ifadelerini kullandı. Son olarak Meşal, Filistin direnişinin haftalarca hatta aylarca devam edecek bir savaşa kendisini hazırladığını ve bedelin ne olursa olsun savaşı sonuna kadar götüreceğini belirtti.
Gazze şeridindeki Filistin direnişi terör rejimi İsrail'in cinayetlerine misillemede bulunmak için bu sabah Hasrim ve Telnof hava üslerine ve birkaç Siyonist yerleşim birimine roket saldırısı düzenledi. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Gassam Tugayları Siyonist rejimin söz konusu iki havasını roketlerle hedef aldı. Filistinli kaynaklar direniş gruplarının roket saldırıları sonrasında bu sabah Kisofim, Raim, Nahal Oğuz, Nakab, Beir Saba ve Ufakim'deki Siyonist yerleşimlerinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Filistinli direniş grupları daha önce direnişin İsrail saldırılarına doğrudan cevap vereceği ve misillemede bulunmaktan çekinmeyeceğini bildirmişti. Son günlerde Siyonist rejim Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridinde büyük cinayetler işledi. Konser rejim İsrail'in Gazze şeridinde geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana devam eden son saldırılarında 64 çocuk olmak üzere 227 Filistinli şehit oldu. En az 1500 Filistinli yaralandı. Bu arada Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, Filistin direnişinin ırkçı rejim İsrail saldırılarına karşı koyma, Filistin halkını ve mukaddesatını müdafaa etmekte yeni denklemler ortaya koyduğunu vurguladı. Berhum, İsrail ordusunun hiç olmadığı kadar büyük darbeler alacağını belirterek Kudüs ve İslami mekanlar için her Filistinlinin kendi silahını kuşanma vaktinin geldiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler ırkçı İsrail'in Kerem Ebu Salim sınır kapısından Gazze'ye yardım sevkiyatı yapılmasını engellediğini bildirdi. Gazze şeridinde sivilleri hedef alan terör rejimi İsrail bölgeye yardım girişini de engellemeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı ANROVA medya danışmanı Adnan Ebu Hasna, ırkçı İsrail'in Kerem Ebu Salim sınır kapısından Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını reddettiğini, yardım yüklü kamyonların sınırdan döndüğünü söyledi. Ebu Hasna ayrıca İsrail yetkililerinin ANROVA komitesinin Gazze şeridine girmesine izin vermediğini belirtti. ANROVA müdürü Matayis Şamil ise Gazze şeridinde ciddi bir su, yiyecek, ilaç ve yakıt sıkıntısı olduğunu, Siyonist rejimin Gazze'ye yaptığı saldırıların devamının durumu daha da kötüleştireceğini söyledi. Şamil'e göre Gazze şeridindeki enerji santralleri şu anda günde sadece 6 saat çalışıyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da dün yaptığı açıklamada Gazze'ye aşırı sıklıkta ki İsrail bombardımanından derin endişe duyuyorum. 2 milyon insanın 13 yıldır dünyanın geri kalanından zorla izole edildiği Gazze'de güvenli hiçbir yer yok demişti. Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stefan Dujarric basın briefinginde Gazze'deki tek COVID-19 test merkezinin İsrail'in hava saldırısında hedef alındığını belirterek birçok insan okullara sığınmış durumda. Çok sayıda kişinin aynı ortamda kalmasının ve tek test merkezinin bombalanmış olmasının COVID-19 vakalarını arttıracağı endişesi taşıyor musunuz sorusuna şöyle cevap vermişti. Tabii ki bazı sağlık merkezlerinin tahrip edildiğini gördük. Çatışmalardan önce bile Gazze'de insani durum iyi değildi ve şimdi tüm bunlar yaşanıyor. Aşıya erişim çok zordu. Bu durum işleri daha da kötüleştirdi.
Korsan rejim İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu, Amerikan Başkanı Biden'ın ateşkes önerisini reddetti. Netanyahu, Biden'ın ateşkes için gerginliğin düşürülmesi talebini kabul etmedi. Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada Amerikan Başkanı'nın İsrail'in kendini savunmasına verdiği desteği takdir ediyorum ancak hedefi gerçekleşene dek bu operasyona devam etmekte kararlıyım ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden ve Netanyahu'nun dün Gazze'deki olayları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilmişti. Amerikan yönetimi terör rejimi İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırılarını çok açık bir şekilde desteklemeye devam ederken Biden yönetiminin bu tutumu bizzat kendi partisi içinde tepkilere neden olmuş. Bu durum Biden'ın göstermelik olarak ateşkes teklifi etmesini beraberine getirmiştir. Amerika gelen tepkileri hiçe sayarak son zamanlarda terörizm İsrail'in yaklaşık 800 milyon dolarlık silah satış anlaşmasını onaylamıştır.
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeral Hüseyin Selami, artık taşlarla değil sahip olduğu füzeleriyle savaşan yeni bir Filistin var dedi. Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda dün Siyonist rejim güçlerinin Gazze saldırılarına karşı Filistin yalnız değil adıyla protesto gösterisi yapıldı. Burada konuşma yapan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeral Hüseyin Selami, Filistin halkına seslenerek kalbimizin sizinle birlikte olduğunu ifade etmek isterim. Bugün Filistinli olduğumuzu ve zafere ulaşmanız için ellerimizi göğe uzattığımızı beyan etmek isterim dedi. Tümgeral Selami 60 yıl sonra ilk defa Tel Aviv'e doğru binlerce roket atıldı. Rejimin savunma sistemleri roketleri önlemede başarısız oldu. İlk kez tüm Siyonistler sığınağa koştular ve kendilerini ilk defa ateş denizinde gördüler. Siyonistler hayal kırıklığına uğradı ve diriliş ruhu yeniden canlandı dedi. Tümgeral Selami, İsrail'in bugünkü hezimeti Amerikan hezimeti demektir. Eğer Filistinliler şehit oluyorsa dirilişin fidanları yeşerir. Filistin'in coğrafyası artık Gazze şeridiyle sınırlı değil ve dünyaya aittir dedi. Yeni bir Filistin'in doğduğunu kaydeden General Selami, artık taşlarla değil sahip olduğu füzelerle savaşan yeni bir Filistin var diye konuştu.
Öte yandan Hamas'ın Tahran temsilcisi Halit El-Gaddumi, Filistin'in Kudüs'ün kurtuluşu için savaştığını söyledi. Tahran halkını, Filistin halkını desteklemek için dün düzenlediği mitingde konuşan Gaddumi, bugün cesur direniş, Siyonist rejim İsrail'in askeri kışlalarını vuruyor, ırkçı rejimin Filistin'i sahneden çıkarmasına izin vermeyeceğimizi kesin olarak bilmeleri gerekir dedi. Hamaslı yetkili çocuk katili İsrail'in savaş suçu işlediğini belirterek biz onların huzur içinde uyumalarına asla izin vermeyeceğiz dedi.
İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Filistin Halkı İslam Devrimini Destekleme Komitesi Başkanı, İslam ülkelerinin Filistin halkını savunma ve destek bağlamında tüm kapasitelerini kullanmaları gerektiğini söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Ayetullah Muhammed Hasan Ahteri dün mevcut durumda çocuk öldüren İsrail'e karşı Filistin direnişinin nasıl destekleneceğine dair diyalog oturumunda normalleşmeye yaptırımın geliştirilmesi ve Filistin'e destek zaruretinin önemini vurgulayarak uluslararası toplumda ve özellikle Birleşmiş Milletler'de Siyonistlere karşı uluslararası çapta siyasi baskı uygulanması gerektiğini söyledi. Ayetullah Ahteri, Filistin halkının Siyonist rejime karşı kara, deniz ve hava saldırılarına ve cinayetlerine karşı zaferlerini işaretle Filistin halkı derinişli Aksa Camisi, Kudüs ve Filistin ülkelerini savunmada önemli girişimlerde bulunduklarını belirtti.
İran'ın Cuma imamları Kudüs işgalcileri saldırıları karşısında susmanın üzüntü verici olduğunu, zira Filistin meselesinin İslam dünyasının en önemli birinci meselesi olduğunu bildirdiler. İran'ın dört bir tarafındaki cuma imamları İslam dünyasının cuma imamlarına yazdıkları mektupta Filistin meselesi şüphesiz İslam dünyasının ilk meselesidir vurgulaması yaparlarken terör rejimi İsrail güçlerinin Filistinlere yönelik cinayetlerinin ve bu cinayetler karşısında sessiz kalmanın kabul edilemez olduğunun altını çizdiler. Cuma imamları mektupta İran milletinin her zaman mazlumları savunmanın ön saflarında yer aldığına yer verilirken ayrıca Filistin ve Kudüs'ün kurtuluşu, Müslümanların ve dünyanın özgürlük arayanların birlik ve dayanışmasını her zamankinden daha fazla gerekli hale getiriyor ifadesine yer verdi.
Terör rejimi İsrail'in Filistin topraklarındaki cinayetlerine tepkiler dünyanın dört bir yerinde devam ederken Amerika ve Kanada'da düzenlenen gösterilerde katil rejim İsrail'in cinayetlerine derhal son verilmesi için bu rejime baskı yapılması istendi. Kanada genelinde 14 Mayıs'ta başlayan ırkçı İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto gösterileri 16 Mayıs'a kadar yaklaşık 25 ayrı kentte devam etmişti. Gösterilerde yoğun olarak Trudeau hükümetinin İsrail'in saldırılarına karşı sessiz kalması protesto edilmiş, hükümetten İsrail'e silah satışını derhal durdurması istenmişti. Bu arada Amerika'nın New York kentinde bulunan ırkçı rejim İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze saldırılarına tepki gösterdi. Öte yandan Tunus'ta da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Ülkede sendikacılar ve insan hakları savunucularının çağrısı üzerine Siyonist işgal rejiminin saldırılarına karşı Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
Almanya, Siyonist rejim İsrail'in siyasetleriyle paralel bir şekilde Lübnan Hizbullah'ına yakın 3 grubu yasa dışı ilan etti. Almanya İçişleri Bakanlığı, Lübnan Hizbullah hareketine yakın 3 grubu yasa dışı ilan ederek Orta Doğu'daki gerilimlerin arttığını ve hareketi mali olarak desteklediği iddiasıyla bu 3 grubun faaliyetlerini yasakladı. 2020 yılında Almanya İçişleri Bakanlığı, Siyonist rejim ve Amerika'yı memnun etmek için Hizbullah hareketinin Almanya topraklarındaki faaliyetlerini yasaklamış ve Hizbullah hareketini terör listesine almıştı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Hagan ve Dışişleri Bakanı ile ayrı ayrı görüştü. Avrupa ülkeleri turu çerçevesinde İrlanda'da temaslarda bulunan Zarif, Dışişleri Bakanı Simon Cavani ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Zarif, Cavani ile görüşmede iki ülke ilişkilerinin önemini vurgu yaparak İrlanda'nın Tahran Büyükelçiliğini yeniden açma istemesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Zarif, İran ve İrlanda'nın siyasi ve ekonomik konular, özellikle tarım, bilgi teknolojileri, bilim ve teknoloji konularında istişarede bulunmalarını vurgu yaptı.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyit Abbas Erakçı, dün Viyana'da düzenlenen nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısından sonra yaptığı açıklamada müzakerelerde ilerleme sağlandığını söyledi. Seyit Abbas Erakçı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen nükleer anlaşma konulu görüşmeleri değerlendirdi. Erakçı, çözülmesi gereken bazı önemli sorunlar var. Şimdi son istişareler için başkentlerimize döneceğiz, ardından müzakereler devam edecek. Bir sonraki görüşmelerde bahsettiğim sorunlarla ilgili bir sonuca varılmasını umuyoruz, dedi. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri tüm yaptırımları sözlü veya kağıt üzerinde değil, pratikte kaldırdığında ve bu yaptırımların kaldırılması İran tarafından doğrulandığında İran'da yükümlülüklerine geri dönecektir açıklaması yapmıştı.
Almanya ve Türkiye, iki ülkede yaşayan Suriyelilerin Suriye Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımı için merkezler kurmayı reddederken Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı bu karara sert tepki gösterdi. El Alem kanalına göre Suriye Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada yurt dışında yaşayan Suriyelileri özgür iradelerini, ülkelerine bağımlılıklarını ve yeni Suriye'nin inşasına katılmalarını vurgulamak için bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmaya ve sandık başına gitmeye çağırdı. Bu arada Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan, Suriyeli mültecilerin katılımı için sandık kurulmasına engel olan bazı ülkelerin düşmanca tutumlarını eleştirdi. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Almanya ve Türkiye hükümetlerinin iki ülkede Suriye seçimlerinin yapılmasını kararı almalarına tepki göstererek, bu kararın Almanya ve Türkiye'nin Suriye'ye yönelik düşmanca tavrı doğrultusunda alındığını belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finali ve Formula 1'in Türkiye'den alınması kararlarına bana göre siyasi bir karar aldılar diye tepki gösterdi. Geçen hafta UEFA, İngiltere Premier Ligi takımları Manchester City ve Chelsea arasında 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'de koronavirüs salgını sebebiyle Portekiz'in Porto kentine alındığını açıklamıştı.
İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk gelen bilgilere göre herhangi bir hasar belirlenmemiştir ifadelerini kullandı.
Ve son haberimiz, Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre dün Türkiye'de 218.683 COVID-19 testi yapıldı. 11.553 kişinin testi pozitif çıktı. 233 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 902 oldu. Ağır hasta sayısı 2162 oldu. 9271 kişinin COVID-19 tedavisinin ve karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.980.516'ya yükseldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Birleşmiş Milletler'in Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği cinayetlerden endişesi ve eleştirileri etrafında. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de korkunç insani facia ve hayati altyapıların geniş çapta tahrip edilmesinden duyduğu endişeyi belirtti. Guterres bu bağlamda paylaştığı tweette şöyle yazdı. Gazze'de çok sayıda insani acı olaylar ve evler ile hayati önem taşıyan altyapının yaygın bir şekilde yıkılmasına tanık oluyoruz. Ben uluslararası toplumdan Gazze'de insani operasyonlar için yeterli maddi kaynağın sağlanmasından emin olmalarını istiyorum. Bu açıklamalar tüm uluslararası muhalefetler ve itirazlara rağmen Siyonist rejimin Gazze şeridine hava saldırılarının devam ettiği ve aralarında birçok kadın ve çocuğun bulunduğu yüzlerce Filistinlinin yaralanması veya şehadetine sebep olduğu bir dönemde yapılıyor. Alınan son haberlere göre Gazze şeridinde yakıt kaynakları neredeyse tamamen boşalmıştır. Fakat Birleşmiş Milletler'in belirttiğine göre işgalci güç olarak İsrail görevinin engel çıkartmadan Gazze şeridine başta gıda, yakıt ve tıbbi teçhizat yardımlarının girişine izin vermektir. Birleşmiş Milletler Salı günü yaptığı açıklamada İsrail'in son saldırıları sonucunda en az 72 bin kişinin evinden olduğunu duyurdu. Bu arada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları uzmanları yayınladıkları bildiride dünya toplumundan işgal toprakları ve Gazze şeridinde bir an önce şiddetin durması, Filistin halkının toplu ve bireysel haklarının reddedilmesi olan çatışmanın temel nedenini çözmek için kesin bir karar vermesini istedi. Bildirde açıkça belirtilen önemli konu Siyonistlerin özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelere sivillere yönelik orantısız saldırı sayılan füze saldırısı yapması, muhtemelen savaş kuralları çiğnediğini ve bunun da başlı başına savaş suçu sayılmasıdır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları uzmanları ayrıca İsrail'in uluslararası medya kuruluşlarının bulunduğu binaya saldırısını kınarken bölgede hazır bulunan muhabirler başta olmak üzere muhabirlere karşı şiddet veya tehdit haber çevrelerince ifade özgürlüğü ve haber yayma hakkını ihlal ettiğini vurgulandı. İnsan hakları seçkin uzmanlarına göre Siyonist rejimi savunmasız Gazze şeridi halkına hava saldırılarının savaş suçu sayılmasını belirtmesi, bir kez daha bu rejimin çeşitli cinayetler işlemek, hatta Filistinlere karşı fosfor gazı içerikli bombaları kullanmakta hiçbir kırmızı çizgi tanımadığını gösterdi. Halbuki söz konusu silahlar uluslararası yasalar çerçevesinde yasak sayılıyor. Bu arada Batı ve özellikle Amerika ve Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinin ırkçı İsrail'in insanlık suçu askeri operasyonlarını kendini savunma bahanesiyle desteklemesi, bu ülkelerin insan hakları iddialarının insanlık dışı ve ikiyüzlü niyet niteliğini gözler önüne seriyor. Fakat Gazze şeridinde altyapı tesisleri ve evlere yönelik geniş çaplı saldırılarda can ve mal kayıpları, Tel Aviv'in direniş güçlerini roket saldırılarına misleme bahanesiyle Gazze halkını kasten topluca katliam ve soygunum uygulamak istediğini göstermekte. Siyonist rejim saldırdığı bölgeler ve binalara karşı hiçbir kısıtlamaya riayet etmemiştir. Bu yüzden Filistinlerin evlerini açıkça güdümlü, ağır ve hassas bombalarla hedef alarak savunmasız Gazze halkını daha çok katletmekten emin olmak istiyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, Gazze'de Filistinlerin durumundan esef verici olarak nitelerken Gazze'de İsrail bombalarının devam etmesinden çok endişeli olduğunu, zorbalıkta dünyanın diğer bölgelerine koparılan 2 milyon kişinin son 13 yılda Gazze'de hiçbir güvenli yerleri olmadığını söyledi. Bu arada Amerika Siyonist rejimin daimi ve başlıca destekçisi olarak Salı günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumu sırasında dördüncü kez konseyin Siyonist rejim cinayetlerini kınama ve kör vahşi saldırılarının durdurması talebini engelledi. Birleşmiş Milletler Elçisi Riyad Mansur, affedersiniz Filistin'in Birleşmiş Milletler Elçisi Riyad Mansur, Güvenlik Konseyi'nin mevcut durumda ilgili bildiri yayınlamadaki acziyetini utanç verici olarak nitredi. Gerçek şu ki Amerika veto hakkını kullanarak şimdiye kadar 44 kez Güvenlik Konseyi'nde korsan rejiminin kınanması bağlamındaki bildirileri engellemiş ve Demokrat Biden hükümeti de insan hakları alanındaki tüm iddialarına rağmen aynı insanlık dışı tutumu sürdürüyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz dinler arası diyalog, dünyada barış ve güvenlik için ön koşul başlığı altında. Son 10 yılda yaşanan olaylara ve din adına aşırılık ve şiddetin yükselişine genel bir bakış, bugün insanlığın ihtiyacının ilahi dinlerin hakikatlerine dair doğru bakış ve bilincin geliştirmek olduğunu gösteriyor. Maalesef yapılan tahrifat ve propagandalar nedeniyle uluslararası ilişkilerde din ve maneviyatın gerçek değerleri pasif kalırken, Siyonizm gibi sapkın akımlar, mektepler ve ırkçı düşüncelerin dünyada nefret ve şiddeti yayması ise savaş, işgalcilik, terörizm ve örgütlü şiddetten başka sonucu olmamıştır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa ziyareti ve Vatikan'da Papa Francis ile görüşmesi, gerçeğin beyan edilmesi için bir fırsat oluşturdu. Muhammed Cevad Zarif bu bağlamda Dünya Katolikler Lideri Papa ile görüşmesinde, dünya toplumunda ahlaki ilkeler temelinde ilahi dinlerin ortak görüşü gibi önemli konularda görüş tatisinde bulundu. Yapılan görüşmede Zarif, Amerika'nın İran halkına karşı özellikle ilaç ve aşı alanındaki tek yanlı ve zalimane yaptırımlarından dolayı yaşanan durumdan görüntüler sunarken, Filistin halkına dayatılan zor şartları ve dünya toplumunun baskı altında olan Filistin halkına destek zaruretini açıkladı. Aslında ilahi dinlerde barınan insanlık değerleri, ırkçılık, din düşmanlığı ve radikalizm ile mücadelede etkin araçlardır. Fakat bu muazzam kapasite doğru şekilde kullanılmıyor. Bu soruna karşı mücadelede dünyada din alimleri ve liderlerinin her türlü nefret söylemi ve şiddet eylemini kınamaları ve insan haklarının ihlal edilmesini engellemeleri gerekiyor.
Bu konu iki açıdan önem taşıyor. Birincisi, ilahi dinlerle ilgili görüşlerin şeffaflaşması, din ve maneviyatın tahriflerine karşı gerçeğin tanınmasına sebep olması. İkincisi ise dünyada şiddet ve aşırıcılığın temel kaynağı ve odağının tanınmasına yardımcı olmasıdır. Mevcut durumda dünya iki gruba ayrılmıştır. Terörizm, şiddet, savaş ve saldırganlığı üreterek, destekleyerek diğer ülkelere dayatan grup ve savaşlar, terörizm, şiddet ve aşırıcılık kurbanları olan ikinci grup. Bu açıdan bakıldığında ilahi dinler ve özellikle İslam ve Hristiyanlık arasında etkileşim ve görüş birliği bu dönemde çok zaruri. Zira güvensizlikleri yok ederek tüm kültürlerin ve ulusların haklarına saygı duyarak empati kurmak ve yaşamak, savaş kışkırtıcılarının bahanelerini yok etmek dünyada güvenliğin yayılmasına yardımcı olacaktır. Şüphesiz kültürel etkileşim ve dini diyalog günümüz dünyasında barış ve huzurun güçlenmesi için zaruridir. Bu diyaloglar ortaklıklara vurgu yaparken yanlış anlaşılmaların giderilmesi bağlamında tefrika ve farklardan uzak durarak aşırıcılık ve şiddetle mücadele için yeni bir yol açacaktır. İslam Kültürü ve İletişimi Teşkilatı Başkanı ve Dinlerin Siyasetini Belirleme Konseyi Başkanı Dr. Ebu Zer Torkeman birkaç yıl önce İtalya ziyareti sırasında Vatikan'da Papa ile görüşmesinde bu diyalogların kaçırılmayacak fırsatlar olduğunu, böylece dini ortaklıkların vurgulanarak ortak işbirliğini geliştirmek dünyada barış ve istikrarın yaratılmasına zemin sağlanabileceğini belirtmişti. Hiç şüphesiz günümüzde de dünyanın dini etkileşim ve kültürel diplomasinin güçlendirmesine duyulan ihtiyacı inkar edilemez bir zarurettir. İslam, düşünce ve gerçeği tanıma dinidir. Bu gerçek insanın kaderini değiştirerek gerçek güvenlik ve barışa doğru yönlendirir ve sonuçta çok daha iyi bir ortamın oluşmasına yardımcı olur.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Ordu 5400, Hicri Kameri 8 Şevval 1400 ve Miladi takvimle 20 Mayıs 2021 Perşembe. ...39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 30 Ordu 5361'de İslam İnkılabı'nın önde gelen şahsiyetlerinden ve İran İslami Şura Meclisi'nin eski başkanı Ayetullah Haşimi Rafsanjani, İslami Azad Üniversitesi'nin kurulması önerisinde bulundu. İslami Azad Üniversitesi'nin kurulması önerisi, ilk defa İran'daki üniversiteliler İslami toplumları tarafından ortaya atıldı. Ve ardından Ayetullah Haşimi Rafsanjani'nin bu önerisine İktisat Konseyi'nde olumlu oy verildi. Nihayet bu üniversite Hicri Şemsi 27 Hurdat 1361'de resmen faaliyete başladı. İslami Azad Üniversitesi İran'da özel bir üniversite sayılarak lisans, lisansüstü ve doktora düzeylerde yüzlerce üniversite dalında on binlerce öğrenci olarak faaliyetlerini sürdürüyor. ...118 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Şevval 1324'te İran'ın ilk gazetesi olan Meclis Gazetesi yayımlandı. Bu gazete meşrutiyet taraftarlarından Seyyid Muhammed Sadık Tabatabai adında birisi tarafından kuruldu. Meşrutiyet hareketi liderlerinin biri olan Seyyid Muhammed Tabatabai'nin oğlu Seyyid Muhammed Sadık Tabatabai bu hareketin ilerlemesinde büyük katkısı vardı. İran'da meşrutiyet hareketinin başladığının bildirilmesi ve basının özgür bir şekilde yayınlanmasının ilan edilmesinin ardından İran'da basılan gazetelerin sayısı gittikçe arttı ve ardından İran'ın çeşitli kentlerinde onlarca gazete yayınlanmaya başlandı. ...515 yıl önce bugün 20 Mayıs 1506'da İtalyalı dünyaca ünlü denizci ve Amerika kıtasının kaşifi Christoph Kolomb hayata veda etti. 1492'de 3 gemiyle uzun mesafeli deniz yolculuğunu başlatan Kolomb, büyük zorlukların ardından Atlas Okyanusu'ndan geçmeyi başardı. Atlas Okyanusu'nun batısına yaptığı 4 yolculuğu sırasında Amerika kıtasındaki birçok bölgeyi keşfetti. ...215 yıl önce bugün 20 Mayıs 1806 yılında İngiliz filozof, ekonomist John Stuart Mill dünyaya geldi. Bir dönem İngiliz Avam Meclisi temsilcisi olan Mill, felsefede Auguste Comte'un düşüncelerine bağlıydı. 119 yıl önce böyle bir günde 20 Mayıs 1902 tarihinde Küba ülkesi bağımsız bir cumhuriyet olarak varlığını ilan etti ve bütün Amerikalı askerler Küba topraklarını terk ettiler.
87 yıl önce bugün 20 Mayıs 1934'te Yemen'le Suudi Arabistan arasında sınır ihtilaflarından dolayı yapılan savaşın bitmesinin ardından Yemen yenildi ve Yemen lideri İmam Yahya ile Arabistan kralı Abdülaziz arasında Taif anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Yemen, Necran ve Cizan ve Asir bölgelerini Suudi Arabistan'a devretti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Türkiye'de gençler güvencesiz işlerde karın tokluğuna çalışıyorlar ve geleceklerini yurt dışında görüyorlar.
Karar.
AK Parti ve MHP'den dezenfektan skandalı araştırılsın önergesine red.
Star.
Gazze'de katliam. Netanyahu'nun hain planı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 18 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde Mart ayında 13 çocuk 112 kişi neden intihar etti başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Gaye Usluer intiharların çetelesini tutuyor. Türkiye yerel gazeteler dahil tarıyor ve rapor açıklıyor. Mart ayı içinde 112 kişi intihar etti. En dramatiği ise bunlar arasında 13 de çocuk var. 12 intihar İstanbul'da. Sadece Mart ayında 18 yaş ve altındaki canına kıyan 13 çocuktan ikisi 14 yaşında, ikisi 15 ve 6'sı 18 yaşında intihar ederek hayatına son vermiş. Bunlardan ikisi 14 yaşında, ikisi 15 yaşında, 6'sı 16, biri 17 yaşında diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ocak ayında 94, Şubat'ta 99 canına kıyma olayı. Aralarında 13-14 yaşlarında çocuklar da var. Giderek dramatikleşen bir tablo. İntihar girişimleri ise bu tabloda yok. Ben daha fecisini söyleyeyim. Profesör Doktor Mustafa Yıldız diyor ki 2012 yılına kadar intihar edenlerin sayısı yılda 2000'li sayılarla ifade ediliyordu. Ama 2022'den sonra 3000'li sayılara geçildi. TÜİK verilerine göre 2018 yılında 3161 kişi intihar etti. 2019 yılında ise yıllık intihar sayısı 3406, yani günde 9 kişi. Ailesini geçindiremeyen, işsiz kalan, dükkanını kapamak zorunda kalan erkekler göze çarpıyor. Tabii ekonomik ve sosyal sıkıntıların da 2013'ten itibaren yükselen intihar tablosunda yerinin giderek arttığını kabul etmek gerek. Ruhsal bunalımlar, insanı kendini değersiz, çaresiz ve yapayalnız hissetmesi. Yıldız diyor ki, kimi öz kıyımlar varoluşsal nedenlerle gerçekleşir. İnsanlar için yaşama tutunmanın en önemli kaynağı, yaşama kattığı anlamdır. Anlamsızlaşmış bir yaşamda kişinin kendi canına kıyması tümüyle bireysel bir karar. Varoluşsal öz kıyımlar genelde iki farklı katmanda gerçekleşir. Birinci katmanda kişilerin barınma, beslenme, iş yaşamı, sevgi, saygı gereksinimi, gelecek garantisi gibi temel gereksinimleri karşılandığı halde ruhsal açlığın giderilememesi ya da kendisini hiçliğe bırakmanın yeni bir yaşam boyutu olarak görülmesi gibi nedenlerle öze kıyılır.
İkinci katmandaki öz kıyım ise kişinin beslenme, barınma, korunma, sevgi, saygı, gelecek garantisi gibi temel gereksinimlerini karşılamada zorlandığı, geleceğin hiç umut vaat etmediği, çaresizlikle bezenmiş varoluşsal bunalımlar sonucunda gerçekleşir. Türkiye'ye baktığınızda ülkede gelecek umudu giderek azalan bir toplum ve umut veremeyen bir iktidar. Zayıf ve kırılgan benliklerin çaresizlik içinde sele kapılması, umudunu yitirmesi, özellikle yükselen intihar olaylarının altında yatan nedenler arasında.
İbrahim Kahveci 18 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde "Milletten oluk oluk para toplanıyor" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkezi yönetim bütçesi Nisan ayında eksi 16,9 milyar lira açık verdi. Geçen yıl aynı ayda bütçe açığı eksi 3,2 milyar liraydı. Ocak-Nisan dönemi olarak ise bütçe 5,9 milyar lira fazla verdi. Geçen yıl ise ilk 4 aylık bütçe dengesi eksi 72,8 milyar lira açık vermişti. Faiz giderinin 55,3 milyar liradan 67,5 milyar liraya yükseldiği bütçede ilk 4 aylık faiz dışı denge ise 73,4 milyar lira fazlaya döndü. Geçen yıl ilk 4 aylık faiz dışı denge ise eksi 17,5 milyar lira açık şeklindeydi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Nisan ayında bütçe açık vermiş olmasına rağmen bütçede yapılan harcamalar sadece %2,1 artış gösterdi. Hatta faiz dışı harcama artışı ise %0,8'de kaldı. Giderlerin bu kadar kısıldığı bütçede gelirler tarafı ise Nisan ayı %43,8'deki artışla 93 milyar 791 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerindeki artış ise %55,4 ile 76 milyar 332 milyon lira olarak gerçekleşti. Yılın ilk 4 ayında ise toplam bütçe gelirleri %36,4 artışla 437 milyar 906 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerindeki artış ise %47,2 artışla 331 milyar 420 milyon lira olarak gerçekleşti. Bütçe iki temel açıdan paraya doydu. Sadece Nisan ayında yaklaşık 27 milyar lira düzelme yaşanan bütçede Ocak-Nisan döneminde de faiz dışı denge 90,9 milyar lira düzelme yaşamış oldu. Gelirlerde yaşanan muazzam artış ve giderlerde yaşanan çok sıkı duruş bütçe dengesini artıya geçirdi. Bütçede gelir tarafı özellikle vatandaşın bireysel veya kurumsal ödemelerine bağlı bir artış yaşamıştır. Mesela Merkez Bankası kaynaklarından elde edilen gelir geçen yılın 5 milyar lira daha gerisinde kalmıştır. Vatandaş parayı ödemiş ve bütçe fazlaya geçmiştir. Bütçeye bu kadar çok para toplanırken neden harcama tarafı kısıtlı kalmıştır? Ya da neden bütçe disiplini pandemi yaşanmasına ve esnaf ciddi destek beklemesine rağmen sıkı tutulmuştur? Türkiye cari açık yanında bir de döviz rezervi çok sorunlu bir ülke durumundadır. Merkez Bankası'nın olan dövizi satıldığı gibi swap yoluyla ödünç alınan dövizleri de satılmıştır. 128 milyar doları aşan döviz satışı sonrası eksi rezerve geçilmiş olması ülkede bütçe açığını kapatma zorunluluğu doğurmuş olabilir. Ama unutmayalım ki pandemi sürecinde özellikle çalışma gücünü kaybeden insanlar ve esnaf çok zor zamanlar geçirmektedir.
Faruk Çakır 18 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde "Zulüm karşısında sessizlik" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Filistin'de yaşanan zulüm ve haksızlıklar karşısında görmedim, duymadım, bilmiyorum tavrı sergileyen başta İslam dünyası ve bütün medeni ülkeler acaba bu yaptıklarını torunlarına karşı savunabilecekler mi? İslam dünyasının ve Müslümanların adil idarecilere ne kadar muhtaç olduğu bu vesileyle bir defa daha anlaşılmış oldu. İslam ülkelerinin idarecileri adil olmuş olsa Filistin'de yaşanan bu zulme sessiz kalmaları mümkün olur muydu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Müslüman bir ülkenin idarecisinin İsrail zulmüne itiraz etmesi ve hür dünya nezdinde bu itirazın kabul görmesi ancak gerçekten adil bir idareci olmasına bağlıdır. Kendisi adil olmayan bir siyasetçi ve idareci başka bir ülkeye adil ol dese bir fayda verir mi? İslam ülkelerinin Filistin'de yaşanan haksızlık ve zulüm karşısında dile getirdikleri itirazların dünya nezdinde çok dikkate alınmaması biraz da bu iç işlerine bağlı değil mi? Cehalet, zaruret ve ihtilafın en büyük düşman ilan edilmiş olmasının ne kadar isabetli olduğu bu hadiseler vesilesiyle bir defa daha görülmüş oldu. İslam dünyası cehaleti mağlup etmiş ve ihtilafları sona erdirmiş olsa İsrail bu cesareti gösterebilir miydi? İslam ülkelerinin liderlerine yapılan çağrı elbette önemlidir. Ancak bunun gerçekleşmesi üç büyük düşman olan cehalet, fakirlik ve ihtilafların sanat, bilgi ve ittifak ile mağlup edilmesiyle mümkün olur. Cehalet, fakirlik ve ihtilafları bertaraf edemeyen bir İslam dünyasının ne Filistin'e ne de başka bir İslam diyarına sahip çıkması mümkün olamaz. Çok defa ifade edildiği üzere İslam dünyası örnek olmalı ve dünyadaki vicdanları harekete geçirmelidir. Düşünün ki insaflı İsrailli insan hakları savunucuları dahi İsrail'in yaptığı zulme itiraz ediyor. İlgili habere göre İsrail İnsan Hakları Kuruluşu Betselem, İsrail'in Gazze şeridinde savaş suçu işlediğini belirterek uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunmuş. Gazze şeridinin 2014'ten beri bu kadar çok ölüm ve yıkıma tanık olmadığı aktarılan açıklamada İsrail'in savaş suçu işlediği belirtilmiş. Açıklamada Gazze şeridinin saldırılar öncesinde de insani krizin içinde bulunduğu, bu krizin bir nedeninin İsrail ablukası olduğu vurgulanmış. Dünyadaki zulmü sona erdirmek için bütün iyiler birlik olmak ve zalimlere itiraz etmek mecburiyetinde.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Siyonist rejim İsrail'in Gazze'de medyayı hedef alması.
Filistinli makamlar geçen cumartesi günü Siyonist rejim İsrail'in Gazze şeridine yaptığı saldırılarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Buna ilaveten Siyonist rejim İsrail cumartesi günü Gazze'deki yabancı medyanın büroları merkezine de saldırdı. Aslında bu saldırı bu cinayetleri yansıtmaya çalışan tüm medya organlarına yapılan saldırıydı. İşte biz de bu bağlamda sizlere özel bir program hazırladık.
Birlikte dinleyelim.
Televizyonu açtığımda gördüklerime inanamıyorum. Hayret verici. Kimi muhabirler füzeyi fırlatacak sorumlu ile telefonda görüşmektedir. Ondan birkaç dakika beklemesine, böylece eşyalarını binadan çıkarmalarına fırsat vermelerini istiyorlar. Ancak sorumlu bunun mümkün olmadığını söylüyor ve artık füze fırlatılıyor.
Yerlerinde donup kalmış muhabirlerin yüzündeki şaşkınlık ve hayret aşikardır. Daha geç öldürmek için cellatla müzakere yapmak mümkün mü ki? Kameralar önünde katillerden fırsat istiyorlar ancak o kabul etmiyor. Bina yıkılıyor ve herkes hayret ve şaşkınlık içerisindedir. Sadece haberlerin yayınını yapan medya temsilcileri Siyonist rejim İsrail'in fırlattığı bu füzelerin hedefi oldular. Siyonist rejim İsrail ise bu binanın Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın teçhizatının bu binada bulunduğunu iddia ediyor. Ancak binanın sahibi bunu reddediyor.
Binanın sahibi Cevat Mehdi, İsrail'in iddialarının tersine bu binada askeri teçhizatın olmadığını ve sırf iki haber kanalının bürosu ve ticari şirketlerin artı 60 miskin dairenin bu binada bulunduğunu söylüyor. Bina sahibi İsrail istihbarat çalışanının kuleye saldırı yapılmadan onu uyardığını ve binayı boşaltmak için ona bir saat zaman verdiğini de belirtti. Mehdi Bey 10 dakika daha istihbarat çalışanından vakit istediğini, böylece muhabirlerin araç gereçlerini toplamalarına müsaade etmelerini istese de bu talep reddedildi.
Cumartesi gecesi dünya medyası bu telefon görüşmesi ve ardından da binanın yıkılma görüntülerini paylaştılar. Bu olay insani ölüme yol açmasa da ifade özgürlüğün ölümüne yol açtı. Batı dünyasının ifade özgürlüğünü korumak adına birçok slogan attığı sırada bu ifade özgürlüğü binası ve tezahürü yıkılmış oldu. Cumartesi günü medya ve iletişim için kara bir gündü. Hem de Siyonist rejim İsrail'in 73. kuruluş yıl dönümü olması itibariyle tam bir nekbe günüydü.
Associated Press bu olaydan dolayı şoka olduğunu bildirdi. Bu haber ajansı İsrail'in binada haber ajansları ve gazetecilerin faaliyet gösterdiğini ve artık dünyanın Gazze'de olup bitenlerin her zamankinden daha az farkında olabileceğini bildiğini belirtti.
El Cezire kanalı da Gazze'deki bürosunun bombalanmasını ve imha edilmesini kınayan ayrı bir bildiri yayınladı. Katarlı medya direktörü Mustafa Savvak, uluslararası toplumu bu barbarca eylemi ve gazetecilerin hedef alınmasını kınamaya çağırıyoruz. Haber medyası bürolarının imhası açık bir insan hakları ihlalidir ve uluslararası düzeyde bir savaş suçu sayılır dedi.
Tabii ki gazetecilerin İsrail güçleri tarafından hedef alınmasına gösterilen tepkiler üst düzey medya yöneticileriyle sınırlı kalmadı. Amerikan gazetesi Variety'ye göre İsrail'in cumartesi günü Gazze'deki yabancı medya bürolarının genel merkezine düzenlediği saldırı basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı oldu. New York'taki gazetecileri Koruma Komitesi de saldırıya tepki göstererek uzun zamandır uluslararası medyanın merkez binası olarak bilinen bir yapıya yapılan saldırı işgalci rejimin savunma bakanlığının medyayı hedef alarak Gazze halkının çektiği acıların üstünü örtmek istediğini gösteriyor dedi. Komite direktörü Joel Simon böyle bir saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkat çekerek Siyonist rejimden sivil bir tesise yapılan saldırı için iyi bir delil ve gerekçe göstermeye davet ediyoruz açıklamasında bulundu.
Amerikan Kalem Derneği PEN'de Kudüs'teki işgalci rejim güçlerinin El Cela Kulesi'ni yıkmasını endişe verici olarak nitelendirerek kınadı. Dernek, cumartesi günkü saldırıların ardından yaptığı açıklamada, dünyanın bugün Hamas ile Siyonist rejim arasında devam eden çatışmadan haberdar olmasının tek nedeninin, dünya çapında farkındalık yaratmak için hayatlarını riske atan bitmez tükenmez gazetecilerin amansız çabaları olduğunu bildirdi. Amerikan Kalem Derneği, Siyonist rejimi saldırıyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmaya çağırdı ve şunları ekledi. Yıkım ve saldırı, kritik bir noktada endişe verici ve karmaşık bir çatışmanın belgelenmesinde profesyonel gazetecilerin elini bağlıyor.
Haber ve yayımcılık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların yanı sıra, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Gazze'deki yabancı basın büroları merkez binasına yönelik saldırıyı uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek, ne pahasına olursa olsun bu tür saldırıların önlenmesi gerektiğini belirtti. Sivil ve medya binalarının ayrım gözetmeksizin hedef alınmasının uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkat çekerek hava saldırılarını eleştirdi.
Gazze'deki uluslararası medya binasının yakılmasıyla ilgili olarak Siyonistlerin gerçekleri duymayı tahammül edemediğini söyleyen bir diğer kişi de İngiliz İslami İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'ydı. Kim herhangi bir düzeyde gerçeği ortaya çıkarırsa onu tehdit etmek ve bilgilendirmeyi durdurmak için Siyonist rejim İsrail hava saldırıları dahil her türlü gücü kullanır açıklamasında bulundu.
İngiltere'nin en büyük savaş karşıtı hareketinin üst düzey bir üyesi ise Kudüs'teki işgalci rejim tarafından Gazze'deki haber ajanslarının merkez binasının yıkılmasının ifade özgürlüğüne yönelik büyük bir saldırının ve işgal altındaki Filistin'deki suçlarla ilgili bilgileri tekelleştirme girişiminin sembolü olduğunu söyledi. Stefan Bell, İsrail hükümeti mevcut savaşta haberlerin yayılmasını durdurmaya çalışıyor. Bunu yapmakta da kararlıdır. Bu da serbest bilgi akışına aykırı. Filistinler ve dünyanın özgürlüğü, seven insanları, İsrail yanlısı ve emperyalist kaynakların bilgi tekeline boyun eğmeyeceklerdir, dedi. Savaş karşıtı aktivist, bilgi akışının sanal ağlar üzerinden devam ettiğini belirterek, Filistin Kurtuluş Sesi'nin dünya genelindeki protestolar sayesinde duyulacağını da belirtti ve şu hatırlatmada da bulundu. Binalar yıkılabilir ama gerçek her zaman canlıdır.
Gerçek şu ki Siyonist rejim ile Filistin'in temel sahipleri arasındaki çatışmada en önemli zorluklardan biri dünyanın her yerinden ve hatta işgal altındaki topraklardaki olan milyonlarca kullanıcıyı etkileyen medyatik bilgi fırtınasını tetiklemiştir. Şimdiye kadar Siyonist rejim bu fırtına ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Sonuçta Siyonist rejim askeri sansür dairesinin çabalarıyla bu rejimin sırlarını saklama bahanesiyle yayın öncesinde medya içeriğine yönelik yaygın sansür gündeme getirilmiştir.
Siyonistler medyanın önemini ve dünya kamuoyu üzerindeki etkisini ve görünmez bir gücün oluşumundaki önemini kısa sürede anlamıştır. Bu yüzdendir ki uzun yıllar kitle iletişim araçlarına hakim olmayı ve sonuçta dünyadaki bir devletin gücünden daha fazla güç kazanmaya çalıştılar. Siyonist rejimin ifade özgürlüğüne yönelik getirdiği kısıtlamaları medya sansürüyle sınırlı kalmamaktadır. Bu bağlamdaki bir başka önemli nokta Siyonist rejim gazetecilerinin ve yazarlarının çoğunun yedek subay ve emekli subay olmasıdır. Bu bağlamda Siyonist medya organları yalnızca uygun olduğuna inandıkları içeriği yayınlarlar.
Siyonist akımının oluşumundan bu yana Siyonistler propagandaları ve dünya çapında kapsamlı propaganda ağları yoluyla hepsi de Siyonist liderlerin fikirlerinde ortaya konan ve dünya kamuoyunun dikkatini çekmek etrafında dönen birçok hedef peşinde koştu. Toplumu Yahudileri desteklemeye ve Yahudilerden başka toplumların fikirlerini ve varlıklarını yok etmeye teşvik etti.
Şimdi Siyonist rejim dünya medyasının büyük bir bölümünün bu rejimin suçlarını ve cinayetlerini ifşa etmeye ve insanlık dışı eylemlerinin görüntülerini ve haberlerini yayınlamaya başladığı bir durumda bu saldırıları gerçekleştirmektedir. Böyle bir durumda medya kuruluşları ve merkez binalarına yapılan acımasız saldırı Siyonist rejim tarafından uygun bir tepki sayılabilir. Ancak kesinlikle bu saldırıya rağmen medyatik faaliyetler durdurulamayacaktır. Bu girişime karşı güçlü küresel kınamalar ve medyanın öz ve öz görevlerini yerine getirmesine odaklanması bu girişimin insanlık dışı mahiyetine gözler önüne sermektedir. Siyonistler bundan sonra medya kabusunun devam edeceğini bilmeliler.
Değerli dinleyiciler, Siyonist rejim İsrail'in Gazze'deki medya kuruluşlarının merkez binasına yaptığı saldırı dolayısıyla sizlere hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 112. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İmam Hümeyni'nin kişiliğini ve siyerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin ilahi dinlerde ölüme bakış hakkındaki görüş ve düşüncelerini ele almak istiyoruz.
Değerli dostlar, bilindiği üzere yavaş yavaş İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni'nin rihlet yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Bu yüzden şimdi imamın insan yaşamının en esrarengiz boyutlarından biri olan ve yine canlı mahlukların yaşamında önemli bir merhale sayılan ölüm meselesine bakışını gözden geçirmek istiyoruz.
Biyoloji biliminde ölüm, canlı mahlukların yaşamının son bulması ve tıp biliminde de hayati semptomların bir daha geri dönmemek üzere tamamen durması demektir. Bu bilimlere göre insanın kalp ve hayati semptomları durunca tüm hisleri uyanıklığını kaybeder ve artık hiçbir şeyi hissetmez, görmez ve duymaz. Zira bu fonksiyonlar beyni tarafından analiz edilen ve vücudu ve sinir sisteminin faaliyetiyle ilgili olan durumlardır ve yok olunca doğumdan önceki uzun huzura kavuşur.
Adli tıp bilimine göre ölüm iki gruba ayrılır. Birincisi, trafik kazası veya cinayet gibi herhangi bir dış etkenin etkisiyle meydana gelen ve doğal sayılmayan ölüm ve ikincisi de ileri yaşta veya bir veya birkaç hastalık yüzünden meydana gelen ölümdür. Doğal ölüm, vücudun hayatı organların işlevinde yaşanan aksama, yaşlanma ve çalışamaz hale gelme veya enfeksiyon hastalıkları gibi durumlarla insanda veya diğer canlılarda meydana gelen bir olaydır.
Doğal ölümden başka doğal olmayan ölümler söz konusudur ki bu da cinayet, intihar veya sel, deprem ve benzeri doğal afetler ve trafik kazası gibi insanların sebebiyet verdiği durumlarda meydana gelir.
Ölüm olayı hemen hemen tüm ilahi olan veya olmayan dinlerde üzerinde durulan ve niteliği ve niceliği hakkında açıklama yapılan bir konudur. Hristiyanlık inancını benimseyen insanlar ölümü kabul eder ve bir gün tüm insanların yok olacağına ve yeni bir dünyada yeni bir yaşama başlayacağına inanır. Yine Hristiyanların arasında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ölümü de çok ilgi gören bir konudur. Hristiyanlara göre Hazreti İsa ölümüyle onların işlediği tüm günahların kefaretini ödedi ve Allah evladı yani Hazreti İsa'nın ölümüyle Hristiyanların tüm günahlarını bağışladı.
Yahudi inancında da ölüm olayına inanılır. Fakat ölümden sonraki yaşam hakkında Yahudilerin arasında farklı görüşler söz konusudur. Yahudilerin büyük bir bölümü ölülerin yeniden dirileceğine inanır. Gerçekte Yahudilerin dini öğretilerinde gelecek dünya hakkındaki konularda hiçbir konu ölülerin yeniden dirileceğine inanmak kadar önemli değildir. Gerçekte yeniden dirilişe inanç, Yahudi inancının temel ilkelerinden biridir ve inkar edilmesi büyük günah sayılır.
Zerdüştü inancında da ölüm, maat ve yeniden diriliş günü hakkında açıkça söz edilmiştir. Zerdüşte göre insan ruhu bedeninden ayrılır ayrılmaz hayattayken yaptıkları iyiliklerin yargılanması gerekir. Ölen insan 4 gün sonra berza aleminde Mitra ve Mehr adıyla anılan Tanrı'nın huzuruna çıkıyor ve burada sorgulanıyor. Zerdüştilere göre insan Sırat köprüsüne varır varmaz köprünün üzerinde 3 adım ilerliyor ve ameli bir mahluk veya insan kılığında ona doğru geliyor. Bu 3 adım Zerdüştü inancında iyi düşünce, iyi söz ve iyi ameli simgeliyor.
Her halükarda bu inançlara göre ölüm kaçışı olmayan bir olaydır. Gerçi insanoğlu her zaman ebedi hayatı olsun istemiş ve arzu etmiş ve ebediyen bu dünyada yaşamak istemiştir. Ancak yine de ölümü kaçınılmaz bir hakikat olarak kabul etmiştir. Bu yüzden başta ilahi dinler olmak üzere tüm dinlerde insanların bu dünyada iyi ve sağlıklı bir yaşamı olması ve sonuçta ahiret aleminde rahat bir yaşama kavuşmasını istiyor. Bu durumda ölüm ve can vermek tüm insanlar için zevkli ve huzur veren bir olay olacaktır.
İslam dinine göre ölüm sadece gayb alemine girmek üzere bir güzergah gibidir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem fani dünyada hayatı uykuya ve ölümü ise uyanmaya benzetmiştir. Yani ölüm hayal aleminden çıkış ve hakiki ve gerçek aleme geçiş kapısıdır. Kur'an-ı Kerim'de ölümden bir makamdan bir başka makama geçiş süreci şeklinde söz edilmiştir. Yani insan ölünce bir şeyi kaybetmiyor veya eğer bir şeyi kaybederse kaybettiği şey kazandığı şeye karşı pek değerli sayılmıyor. Bir başka tabirle ölüm bir kelebeğin hayatı boyunca yaşadığı evrim gibidir. Bir kuşçuk önce dalda sonra kozada yaşıyor ve sonunda kanadı olan bir kelebeğe dönüşüyor. Oysa daha önce ne kelebeğin güzelliğine ne de uçma gücüne sahipti.
Kur'an-ı Kerim'e göre insan uyuyunca ölümden küçük bir tecrübe yaşıyor. Fakat bu ölümün bir dönüşü var ve insan hayatına devam ediyor ve sonuçta yeniden diriliş kavramını daha iyi idrak edebiliyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ölümden genel bir kanun şeklinde söz ediliyor ve bu kanun tüm canlı ve hatta cansız mahluklar için geçerli ve kesin olduğu vurgulanıyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her insan sonunda ölümü tadacağını buyuruyor. Kur'an-ı Kerim müfessirleri burada tatma kelimesini tefsir ederken ince bir noktaya temas ediyor. Şöyle ki, evvela insan ruhu onun ölümüyle ölmüyor. Zira tatmanın anlamı ruhun bekası ve ölümü idrak etmesidir. İkincisi, ruh insan bedeninden farklıdır. Zira insan ölünce ruh hayatta kalır.
İmam Hümeyni bir İslam alemi ve yine bir arif olarak ölümü zahiri alemden batini aleme intikal şeklinde tanımlıyor. Bu felsefi ve irfani tanımın anlamı şu ki, ölüm helak olmak veya yok olmak değildir. Ölüm esas itibariyle bir nevi hayattır ve insan onunla doğadan çıkış yaparak nefsi bağımsızlık kazanır ve bu çıkışın en güzel biçimi şehadettir. İmam Hümeyni insanların ölümden korkma sebebini fani dünyaya gönül vermiş olmaları ve ayrıca maad ilkesine inanmamaları ve yine maddi hayattan daha üstün bir hayatın varlığını kabul etmemeleri gibi iki önemli etkene bağlıyor ve bu korkuyu gidermek için en iyi tedbirin takvalı olmak ve ölümü yok olma zanneden batıl düşünceden kurtulmak olduğunu vurguluyor.
İmam Hümeyni ölüm anını muayene, görme olarak adlandırıyor. Zira o sırada öbür alemin işaretleri açıkça görülüyor ve insanın gaybi ve melekuti gözü açılmaya başlıyor ve melekut alemini ve bazı işaretlerini ayrıca kendi halini ve amellerini görür. İmam Hümeyni'ye göre insanın can verirken zorluk çekmesinin sebebi fani dünyaya ve lezzetlerine gönül vermiş olmasıdır. Oysa eğer insan bu dünyaya ve lezzetlerine karşı duyarsız olur ve ahireti için iyi bir birikimi olursa ruhu bedeninden ayrılması çok kolay olur ve yüzünde neşe ve mutluluk izleri görülür.
İmam Hümeyni'nin bereketli ömrünün son günleri ve son saatleri ölüm meselesine inancını yansıtan en bariz örnek ve mıstak sayılmaktadır. İmamın mübarek ömrünün son günlerini onun yanında geçirenler, ölümle nasıl yüzleştiğini çok iyi beyan eden ilginç anıları paylaşıyor. İmamın oğlu merhum Seyyid Ahmet Hümeyni babasının mübarek hayatının tüm anlarında ve özellikle son günlerinde onun yanındaydı ve imamın son gününden ilginç bir anıyı paylaşıyor. Bu anı imamın hatta hastalığının doruk noktasında büyük bir huzur içinde ibadetle meşgul olduğunu gösteriyor.
Seyyid Ahmet Hümeyni şöyle anlatıyor. Son günde artık hekimler de umudunu kestiği bir sırada imamın odasına yaklaştı. İmamın yüzü nurani olmuş ve yanakları kırmızı olmuş, namaz kılıyordu. İmam bir gece öncesinden namaz kılmaya başlamıştı. Yani vefat etmeden bir gün önceden gece saat 10 sularından itibaren sürekli namaz kılmıştı. İmam uzanmış vaziyette ve başını zor kaldırdığı halde rükû ve secdeye işaret ediyordu. O sırada imamla konuşmak istediğim fakat o manevi atmosferi bozmak içimden gelmedi. Sadece biraz baktım ve odadan ayrıldım. Öğleden sonra saat 3 sularında imamın durumu kötüye gitmeye başladı ve cihazları çalıştı. Fakat o gece saat 10'da imam vefat etti.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 112. bölümünü dinlediniz.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Bela öğütleri. Değerli dinleyiciler, Nehcül Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerinde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam, üçüncü hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Cimrilik ardır, utançtır. Korkaklık noksanlıktır. Fakirlik akıllı insanı delilini sergilemede dilsiz etmektedir. Yoksul kendi şehrinde gariptir. Günümüzde birçok insan kendi toplumunda reform ve değişiklik oluşturmak istiyor. Fakat bu değişim bireylerde değişime gitmeden imkansızdır. Cimrilik, korkaklık ve yoksulluk sadece insanı değil, birey ve toplum ilişkisinin de bozan ve toplum ile bireyin ıslah edilmesini de engeller. Cimrilik insanın elindeki mallığı harcamasını engellerken bonkörlük ve eli açıklığın tam karşıtıdır. Bencil insan Allah'ın kendisine verdiği nimetleri başkalarıyla paylaşmak istememesi bir insan için büyük bir ayıptır. Bencillik ayrıca toplumun ekonomik kaynaklarının sağlıklı ticaret dengesi dışında kalarak durgunlaşmasına sebep oluyor. Hazreti Ali Aleyhisselam, Malikeşlere yazdığı mektubunda bencil ve cimri insanlarla istişarede bulunmamasının, zira bencilin kendisini hakkı bırakmasını ve yoksulluktan korkmasına sebep olduğunu tavsiye ediyor. Korku insanın varlık değerini azaltıyor. Korkak insan kendi gücüne inanmaz ve başkaları yanında kendini zayıf ve hor görür. Onlar hiçbir zaman kendi kabiliyetleri ve yeteneklerini doğru ve iyi şekilde kullanamazlar. Bu yüzden imam korkunun eksiklik sayıldığını belirtiyor. Hatta Nehcül Bela'nın 53. mektubunda da Malikeşlere korkaklardan istişare almamasını da tavsiye ediyor. Hazreti Ali Aleyhisselam 3. hikmetli sözünde toplumun ıslah edilmesi için müminlerin amansız çalışmalarına işaretle yoksulluk ve onun zararlı etkilerine işaret ediyor. Yoksulluk yaşamın acı gerçeklerindendir ve birçok insan kısa sürede bile olsa tatmıştır. Eğer insanlar gücü ve doğru inançları olursa yoksulluk onların kişiliğini kötü yönde etkilemez. Servetin en önde olduğu toplumlarda yoksullar daha çok zarar görür. Zayıf bir kişiliğe sahip ve perişan ruhsal durumda olan yoksullar genelde eziklik hissederler. Her ne kadar zeki olurlarsa da aşağılık kompleksi nedeniyle kendi haklarını savunamaz ve kendilerine inanamazlar. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözün son bölümünde ise yoksulun kendi şehrinde garip olduğunu buyuruyor. Zira bir kentte garip olan kimsenin hiçbir dost ve tanıdığı yoktur ve kendini yalnız hisseder. Diğer yandan dünya sevdalı insanlar genelde yoksullarla hem sohbet olmak ve bir arada bulunmak istemedikleri nedeniyle onları kendi kendilerinde yalnız bırakırlar. Fakat zenginler tüm şehirlerde ve hatta kendi vatanlarından çok uzak ülkelerde bile kendilerini garip hissetmezler. Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuya dikkat çekerek müminleri yoksulluğu gidermeye teşvik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehcül Bela Öğütler isimli programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. Terör rejimi İsrail'in Gazze'ye saldırılar devam ederken Filistin Direniş Hareketi İsrail'in iki hava üssünü roketlerle hedef aldı. Birleşmiş Milletler Gazze'de ilaç ve gıda sıkıntısının çok ciddi boyutta olduğunu bildirdi. Terör rejimi İsrail'in eli kanlı Başbakan Netanyahu, Amerikan Başkanı Biden'ın ateşkes önerisini reddetti. İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, artık taşlarla değil sahip olduğu füzeleriyle savaşan yeni bir Filistin var dedi. Halit Gaddumi, Filistin Kudüs'ü kurtarma savaşında açıklamasında bulunurken, Ayetullah Ehderi, İslam dünyası Filistin'e destek için tüm kapasitesini kullanmalı dedi. Kanada ve Amerika'da Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi. Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye'den almasının kararı siyasidir dedi. Zarif, İrlanda yetkilileriyle Filistin ve Yemen'i görüştü. Suriye, Türkiye ve Almanya'ya tepki gösterdi. Erakçı, Viyana görüşmelerinde ilerlemelerin sağlandığını söyledi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.